Ayrım 28. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 273. Oğlu saygılı bir tavırla, baba dedi, topluma yön vermek isteyen her din, her ideoloji, hatta topluma yön vermek isteyen her filozof, Alevilikten biraz farklı olsa da doğru ve iyi insan olmanın bir takım kurallarını sıralamıştır. Yüz milyonlarca insanı yönlendiren Budizm'de de dürüst ve doğru insan olmanın kuralları Alevilikten daha önce sayılmıştır ve yazılmıştır. Alevilik kendi çağına göre insani değerleri önemseyen ve ileriye açık olan bir mezheptir. İçine kapalı ve aynı inanca sahip kırsal köylü toplumlarını yıllarca yönetmiştir. Ama bugün değişik din, mezhep ve inançların bir arada bulunduğu büyük şehirler, büyük devletler hiçbir inancın kurallarıyla yönetilemez. Çünkü dinlere veya mezheplere ait kaideler, kurallar arasında farklılıklar vardır. Değişik inanç ve kültürlerden oluşan bugünkü büyük şehirlerde yan yana komşu olan topluluklar ancak tüm insanlar için eşit uygulanabilen kurallarla, yani modern hukuk sistemiyle yönetilebilirler dedi. Şu andaki dünya için belki senin söylediklerin doğrudur oğul. Bu konuyu kapatmak istiyorum. Şimdi esas konuya, senin çok ilgi duyduğunu tahmin ettiğim konulara gelelim diyen baba, gözlerini yüksek dağlara çevirerek kelamına devam etti. Sen okullarda Atatürk'ün tüm yaptıklarını çok okudun. Okumak iyidir, iyi yaptın. Duyduğuma göre şimdinin gençleri Marx'ı, Lenin'i, Mao'yu da çok okuyor. Dünyada olup bitenleri öğrenmek için bunlar da okunabilir. Yalnız öğrendiğim kadarıyla Atatürk, Napolyon, Lenin, Mao birer örgütçü, birer komutan, birer askeri lider. Her biri kendi halklarına göre birer kahramandırlar. Her askeri liderin kahramanlığı savaşın kazanılmasına bağlıdır. Her kazanılmış zafer ise cesetlerin üzerinde yükselir. Her komutan savaşta adam öldürmek veya öldürtmek zorundadır. Örneğin Napolyon da aynı Hitler gibi birçok ülkeyi işgal etmiş, yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmuş. Bu Birleşmiş Milletler Cemiyeti niçin Hitler'e insanlık suçu işleyen katildir diye karar veriyor da Napolyon hakkında bir şey yapmıyor? Ben bunu çok düşündüm ve ikisi arasındaki farkı gördüm. Napolyon silahlı insanlara karşı savaşıyor. Güçsüzleri, kadınları, çocukları, silahsız sivil halkı katletmiyor. Oysa ırkçı Hitler çoluk çocuk ayrımı yapmadan tüm Yahudileri silahsız sivil halkı kurşuna dizdiriyor. Gaz fırınlarında yaktırıyor. Bir ırkı tümden yok etmek isteyenler katliam, soykırımı yapmış, yani insanlık suçu işlemiş sayılıyor. Zaten güçsüz ve zayıfa karşı şiddet uygulayanları insanlık tarihi hep lanetlemiştir. Oğlu o anda Napolyon zamanında savaş suçlularını yargılayan uluslararası bir kurum ve cemiyetin olmadığını düşündü. Ama bunu açıklamadı. Babasının sözünü kesmek istemedi. 38 Dersim Savaşı'nda toplu cesetleri gören Mulla Hussein sanki gördüklerini, deneylerini, hayat tecrübesini anlatıyordu. Tüm dünyada barış ve huzurun sağlanması kolay değildir oğul diye başladı. Savaşsız, silahsız bir dünya başarmak zordur. Yine de bana göre insanlığa hizmet eden, kuduz hastalığının mikrobunu ilk bulan, bu buluşuyla birçok insanın ölümcül hastalıktan kurtulmasını sağlayan Fransız profesörü Pasteur, Fransız generali Napolyon'dan daha değerlidir. Sadece bana göre değil, herhalde Fransız halkına göre de can kurtarmak, insanlığa hizmet etmek daha onurlu bir davranıştır. Fikirleriyle savaşa, şiddete, zulme karşı olan, insan sevgisi önem veren Yunus'un, Bektaşi Veli'nin, Pir Sultan'ın ve Sevgi Seli Mevlana'nın eserlerini mutlaka oku oğul. Barış ve sevgiyi öneren tasavvuf düşüncesini en iyi bunlardan öğrenebilirsin. Tasavvufu bilmeden Türkiye halkının düşüncelerini tanıyamazsın. Halkın duygularını tanımadan onlara yardımcı olamazsın. Bunları okumadan sevgi pınarlarına ulaşamaz, içindeki kin ve nefreti silip atamazsın. İnsanlığın değerini bilemezsin. İnsanlığı, insan sevgisini anlatan yabancı yazarları da oku. Ama bizim düşünürleri okumadan, bizim kültürümüzü kavramadan, bizim insanımıza faydalı olamaz ve halka yol gösteremezsin. Oğul babasını biraz sevindirebilmek için, ''Baba, Pir Sultan'ın ve Yunus Emre'nin birkaç şiirini okudum. Onların hayatlarını ve şiirlerini daha çok okuyacağıma söz veriyorum. Zaten okumak istiyordum.'' dedi. Okuduğunu ispatlamak için bu ozanların şiirlerinden ezbere bildiği birer dörtlüğünü söyledi babasına. ''Şalvarı şaltak Osmanlı, eyeri kaltak Osmanlı, Eken de yok, biçen de yok, yiyen de ortak Osmanlı demiş bir sultan. Yarın yanağından gayrı her şey ortaktır demiş Şeyh Bedrettin. Kısa çöp uzundan hakkın alacak, mamurlar yıkılıp viran olacak demiş halk ozanı. Yanan kömür, kızan demir, örse çekiç, vuran biziz demiş Yunus Emre. Oğul kendi dünya görüşüne uygun düşen şiirleri seçmişti. Ama halk ozanlarının şiirlerini ezbere ve çok dokunaklı bir ses tonuyla söylediği için sevdiği ozanların şiirlerini oğlundan dinleyen baba büyük haz almıştı. Haz aldığı ve çok hoşlandığı gözlerinden, yüz atlarından anlaşılıyordu. Mılla'nın yüz atlarından okunan bu sevgi oğluna mıydı? Pir Sultan ve Yunus Emre'nin şiirlerine miydi? Bunu bilmek mümkün değildi. Oğul tasavvuf ve insan sevgisi üzerine nasihatleri daha önceleri de babasından çok duymuştu. Ama bugün babası daha duygulu, daha etkili, daha derli toplu, daha net konuşuyordu. Oğul da saygıyla dinliyordu. Aslında onun için en önemli konu Dersim sürgünü ve sürgün yaşamındaki anılardı. Özellikle batıdaki 10 senelik sürgün hayatını babasından, birinci ağızdan duymak için merakla bekliyordu. Çünkü bugünkü sohbetin ilk başlangıcında 38'den sonraki sürgün yıllarında çektiği çileleri anlatacağını da söylemişti babası. Bugün babanın amacı kendi kültürünü, geleneklerini, bildiği kadarıyla kendi tarihini, Dersim'i anlatarak oğluna insani dersler vermekti. Oğlunun amacı ise 38 olaylarını çok güvendiği babasından, canlı şahitten yani birinci ağızdan dinlemek, bilgi edinmekti. Oğul küçük yaştan beri eski Dersimlileri dinlerken hep 38'den önce veya 38'den sonra gibi terimler duyardı. Bunu bir tarihin başlangıcı saymışlardı. İsa'dan önce veya sonra anlamında kullanıyorlardı. Demek ki 38'de onların yaşadıkları olay tarihi değiştirecek kadar ağırdı. Öğretmen bir aydın olarak 38'i çok merak ediyor. Birçok kişiden dinlediği bu önemli olayı tüm ayrıntılarıyla bir kez de çok güvendiği babasının ağzından duymak istiyordu. Baba eğildi, önünde kaynayan pınarı berrak ve buz gibi soğuk suyundan iki elini birleştirip bir avuç su alarak içti. Oğluna döndü. "Bak oğlum," dedi. "Sana soyumuzun çok eski tarihini uzun uzun anlatacak kadar bir bilgiye sahip değilim. Kısaca özetlersen biz Horasan'dan gelmişiz. Moğollar önünden Horasan'dan Bağdat'a kaçan atalarımız bir müddet Bağdat'ta kalmışlar. Sonra Konya'da Alaaddin Keykubat'a sığınmışlar. Atalarımızın akrabalarından biri Selçuklu Bey'i Keykubat'ın akrabası Gevher Sultan'la evlenmiş. Selçuklu Bey'i Keykubat onlara Malatya'da Hasan Dede ve Şığ Hasan köylerini hediye etmiş. Atalarımız bu köyde yaklaşık iki asır kalmışlar. Sonra Yavuz'un katliamından kaçan Ahmet Dede'nin çocukları Seyit ve Hasan adındaki iki kardeş Dersim dağlarına sığınmışlar. Batı Dersim aşiretlerinin hepsi bu iki kardeşten türemiş ve yüzlerce ezbet olmuş. Bu aşiretlerin hepsi aynı soydandır. Doğu Dersim aşiretleri hakkında benim bilgim yok. Biz Koçiç aşiretinin Semkıç ezbetindeniz. İkinci nasihatim, geçmişini Osmanlı tarihinden, arşivlerinden iyice araştır. Bu görev tahsilli olarak sana düşüyor. Biz köylü kısmı 3 yıl öncesini düşünecek, araştıracak durumda değiliz. Bizler kıt kanaat geçinen fakir insanlarız. Geçim derdiyle didişip duruyoruz. Ben insanlığın geçmişini, bizim geçmişimizi, nereden geldiğimizi hep merak etmişimdir. Sen bu işi yapabilirsin. Yerli ve yabancı tarihlere, Osmanlı arşivlerine ulaşabilirsin. Atalarımızın geldiği yerleri daha geniş araştırabilirsin. Bizim yakın tarihimiz, bu köye nereden geldiğimiz çok kesin ve bellidir. Belki abilerin sana anlatmışlardır ama tekrar benden duymanda da yarar vardır. Dedelerimiz Ovacık'ın Zoar köyünde oturuyorlarmış. Bir yaz köyün altındaki uzun tarlada yayladaymışlar. Kan davası yüzünden bir kavga olmuş. Aşiretler kavgada kadınlara, kız çocuklarına dokunmazlarmış. Büyüyünce öcünü alır korkusundan dolayı kan davası güden bazı ilkel zihniyetli aşiretler küçücük erkek çocukları da öldürürlermiş. Akrabalarımızın topluca bulunduğu bu yaylaya akşam karanlığında ani bir baskın olmuş. Bu ani baskında sülalemizin tüm erkekleri öldürülmüş. İşte böyle bir kanlı kavgada annesi tek erkek çocuğunu alıp uzağa kaçırmış. Görmesinler diye çalılıkların içine saklanmış. Düşmanlar gidince ve karanlık çökünce annesi bu Ali ismindeki erkek çocuğunu alıp Elazığ'ın Oba köylerine kaçmış. Bu Türk köyünde tanınmasın diye dertli ana kendi ismini bile değiştirmiş. Yıllarca zengin ailelerin ev işlerini yaparak geçinmiş. Gün gelmiş Ali büyümüş güçlü bir delikanlı olmuş. Eskiden köylerindeki düğünlerde delikanlılar güreş tutarmış. Böyle güreşlerin yapıldığı bir düğünde dedemiz olan genç yaştaki Ali, karşılaştığı bütün delikanlıları yenip birinci olmuş. Köyümüzden Diyap Ağa'nın dedesi Kahraman Ağa da bu düğüne davetliymiş. Kahraman Ağa o düğünde karşısına çıkan her güreşçiyi yenmiş olan bu baba yiğidin soyunu sopunu araştırmış. Bu gencin Ovacık'tan geldiğini öğrenince Sünni Türklere "Bu bizim adamımızdır" deyip dedemize sahip çıkmış. O zamanlar böyle güçlü adamlara çok ihtiyaç varmış. Kahraman Ağa dedemiz olan bu güçlü delikanlıyı birlikte getirmiş. Bizim sülalenin bu köye gelişi 100 yıldan fazladır. Bu köydeki Hıngaliler yeni soyadıyla yıldızların hepsi bu Ali'nin soyundandır. Modern kültürle eğitim görmüş, çağdaş hukuk kurallarına saygı duyan, özgür bireye değer veren öğretmen için kan davaları, aşiret ve ezbet kelimeleri çok anlamlı gelmiyordu. Eğer ülkeye tam demokrasi gelirse bu eski törelere zaten ihtiyaç kalmazdı. Fakat kendi geçmişi, kendi soy ağacı hakkında ilk defa duyduğu bu kanlı kavga olayı çok ilgisini çekmişti. Aşiretçi düzenin adil bir düzen olmadığını biliyordu. Ama Türkiye'de adaletin, hukukun iyi işlemediğinin de farkındaydı. İleri ülkelerdeki uygarlığa, adalete ulaşmak için bu halkın geleneklerini, düşüncelerini iyi tanımak lazımdır diye düşünüyordu. Nefes almadan can kulağıyla babasını dinliyordu. Babası ise bugün çok duygulanmış ve tam efkarlanmıştı. Derinden bir "of" da çekerek kaldığı yerden devam etti. "Bak oğlum, sürgünler hakkında anlattıklarımı kısaca bir daha özetlersem, birinci sürgün 13. asrın ilk çeyreğinde Moğol saldırısından dolayı Horasan'dan Bağdat'a, ikinci sürgün Bağdat'tan Konya'daki Keykubat'a sığınma ve 1225'lerde Alaaddin Keykubat'ın hediye ettiği Malatya'nın Şığ Hasan ile Hasan Dede köylerine yerleşme. Üçüncü sürgün 1514'lerde Yavuz'un katliamından dolayı Malatya'dan Dersim'e. Ayrıca büyük nenemizin kan davası ile ilgili bir çatışmada bebeğini alıp Dersim'den Elazığ'ın Ova köyüne gizlice kaçması. Bu ananın kaçışı da bir zoraki sürgündür ve bir aile dramıdır. Dördüncü sürgün 1938'de Ekrek köyünden Bursa'nın Karacabey kazasına sürülme ve batıda 10 yıl zoraki iskan. Bunun adı Dersim sürgünüdür. Bu 10 yıllık sürgün hayatından sonra en son olarak 1948'de tekrar bu köye geriye göç. Yani kısaca tarihimiz sürgünle dolu. Son 5 asırdan beri neslimizin hayatları sürgünlerde acıyla, hasretle ve çilelerle geçmiş. Sen sürgünde doğdun oğlum. Bir sürgün çocuğusun. Karacabey'de dünyaya geldin. Umarım ki bu sonuncu sürgün olur. Bir daha göçmen kuşlar gibi evsiz barksız kalmayız. Bir daha sürgünün dayanılmaz sefaletini yaşamayız. Bu sürgünler arşivlerde, belgelerde, tarihi kitaplarda genişçe anlatılmış mıdır? Hep merak ederim. Ama biliyorum ki hiçbir arşiv, hiçbir yazar sürgünlerin acılarını, sefaletini, burukluğunu tam anlatamaz. Sürgünlerin yaşadığı dramı tümüyle yazıya dökmek imkansızdır. Kelimelerin gücü buna yetmez. Babasının anlattıklarını oğlu da tasdik etme ihtiyacı duydu. Baba dedi, Horasan'dan Bağdat, Konya, Malatya'dan Dersim'e kadar eski yıllara ait olan yazılı tarihimiz, senin ve başkalarının anlattığın sözlü kaynakla aynıdır ve arşivlerde de şu an özetlediğin kadar kısa yazılmıştır. Genişçe anlatan kaynaklar ise bulunamıyor. Dersim'in son yıllarına ait tarihi ise Osmanlı ve Cumhuriyet belgelerinde, arşivlerinde, diğer beyliklerin, diğer vilayetlerin tarihine kıyasla daha kalabalık, daha uzundur. Dersim dosyası çok kabarıktır ama Osmanlı'nın Dersim hakkındaki belgelerini düzenleyenler, kara düşünceli kadıdi zihniyetiyle yazmışlar. Hepsi de Dersim'in aleyhinedir. Dersim'e ait olan tüm raporlar hep İstanbul'da yazılmıştır. Osmanlı alayları, Laz çeteleri ve Kürt Hamidiye alayları tarafından yapılan silahlı saldırılarla Dersim ıslah edilip hizaya getirilmek, asimile edilmek istenmiştir. Dersim kendi öz kültüründen, geleneklerinden, kendi dilinden koparılmak istenmiştir. Osmanlı döneminde asırlar boyu içe kapalı şekilde yaşayan Dersim'in öz kültürünü araştıran ve ona değer veren, onu hoş gören ve olduğu gibi aktaran bir Osmanlı yazarı olmamıştır. Bildiğim kadarıyla arşivlerde gerçeğe uygun bilgiler çok azdır. Çünkü bu raporları yazanların içinde bir tane Dersimli yoktur. Dersimliler başka kültürlere karşı toleranslı olmuşlar ve başkalarını eğitmeye, asimile etmeye hiç çalışmamışlar. Başka kültürleri yasaklamamışlardır. Yayılmacı emeller taşımamışlardır. Dedikten sonra Oğuz sustu. Babasına bunları anlatırken biraz heyecanlıydı. Heyecanını yenmek için kalkıp pınardan bir avuç su içti. Babanın ise bugün gönül pınarı tam açılmıştı. Kelimeler ağzından pınarın suyu gibi akıyordu. Oğul iyi dinle dedi. Ailemizin tarihi göçler ve sürgünler tarihidir. Gönüllü göçler daha çok maddi sıkıntılar yüzünden olmuştur. Saydıklarımdan sadece ikisi maddi sıkıntılara dayalı göçtür. Konya'dan Malatya'ya gelişimiz, Bursa'dan geri dönüşümüz böyledir. Diğer sürgünlerimiz ise zora dayalıdır. Soyumuzun savaşla, baskınla, silahla ve zorbalıkla toprağından sökülüp atılmasıdır. İnsanların kurşunlanması, öldürülmesi ve kalanların sürülmesidir. Sivil halkın toprağından silah zoruyla koparılıp atılmaları bence dünyanın en acı, en gaddar olaylarıdır. Ben sana 38'de dağda yaşadığım günleri anlatmadım ve batıdaki sürgün hayatımı ve bu sürgünde ailece neler çektiklerimizi de bugüne kadar hiç anlatmadım. Hiçbir çocuğun yanında bu acı ve kanlı olayları anlatmadık biz Dersimliler. Çocuklar korkar, acı olaylar rüyalarına girer, sinirleri bozulur, ruhsal bunalımlara düşebilirler diye anlatmadık. O kanlı olaylar gençlerimizi kötü etkiler, kin ve nefretin kaynağı da olabilirdi. Bazı saf gençler duyduklarını okullarında, iş yerlerinde anlatabilir ve bundan dolayı da zarar görebilirdi. Onların başlarına belalar gelebilirdi. Yara çok tazeydi, konuşulması tehlikeliydi. Zamana ihtiyaç vardı. Birçok sebepten dolayı kötü yılların kanlı sahnelerini çocukların ve gençlerin yanında anlatmadık. Onların duyup üzülmesini, acı çekmesini istemedik. Oğul yine söze karışmak zorunda kaldı. Siz büyükler öyle sanıyorsunuz baba dedi. Belki bazılarınız anlatmadı. Belki bazılarınız da akşam sohbetlerinde anlatırken çocukların derin uykuda olduğunu sanıyordu. Ama hep tek odalı evlerde yanınızda kalmak ve uyumak zorunda olan biz Dersimli çocuklar 38'deki kanlı olayların çoğunu dinledik ve duyduk. Siz anılarınızı kanlı sahneleri gözyaşları dökerek anlatırken bazen oyuncak oynar gibi bazen uyur gibi davrandık. Ama kulaklarımız sizleri dinliyordu. Bu kanlı olayları duydukça yorganın altında korkudan tir tir titriyorduk. Kalbimiz güm güm atıyordu. Yani savaşın acıları, savaşın sonuçları sadece savaş içinde olan sizleri değil, savaştan sonra doğan ikinci neslin ruhsal hayatını da etkiledi. Yani benim gibi savaşı hiç görmeyen, sadece duyan ve dinleyen tüm ikinci neslin hayatını da zindana çevirdi. Ben çocukluğumdan beri büyüklerin anlattıkları dramları ve bizim kulak misafiri olduğumuz kanlı sahneleri hep rüyalarımda görürüm. 30 yaşına yaklaştım. Hala silahlı boz elbiseliler rüyalarımda. Tutsak Dersimlileri topluca kurşunlar öldürürler, bebekleri süngülerler, evleri yakarlar ve ben sırılsıklam terler içinde uyanırım uykudan. Bazı geceler rüyalarımda kanatlanıp uçarak kurtulurum silahlı boz elbiselilerin elinden. Bu korkulu savaş sahnelerine ait rüyaların ölene kadar benim ruhumu, birinci ve ikinci neslin ruhunu terk edeceğine inanmıyorum. Savaş görmeyen ikinci nesilden Dersimli arkadaşlarımın birçoğuna sordum. Onlar da bana aynı korkulu rüyaları gördüklerini anlattılar. Babacığım, 38'de senden ayrı kalan, senden önce batıya sürülen, annemgillerin başına gelenleri ayrıntılarıyla biliyorum ben. Sadece senin dağlardaki ve sürgündeki hayatını ve çektiğin çileleri senden hiç dinlemedim. Bunu mutlaka bir gün anlatacağını biliyordum. Şimdi o gün geldi çattı. Anlatacaklarını çok merak ediyorum. Ve hepsini mutlaka dinlemek ve yazmak istiyorum dedi. Babası elindeki çubukla pınarın suyunu sanki leğendeki bir ayranmış gibi karıştırarak zaman kazanmak istiyordu. O anda nereden ve nasıl başlayacağını planlıyordu. Hüzünlü, samimi ve içten bir ses tonuyla, karanlık günlerin anılarına başlamadan önce bu acı anıların gençlerimize yanlış etkisi olmasın diye birkaç cümle daha söylemek istiyorum, dedi babası ve devam etti. Üçüncü nasihatim, Sakın 38'deki olaylara ait anlatacaklarım sende kin yaratmasın. Bektaşi Veli'nin incin sende incitme sözü hatırından çıkmasın. Ben ağır savaş yıllarında bile kimseyi öldürmedim. Hep ölmemek için kaçıp ormanların derinliklerinde saklandım. Oğul, çok darda kaldığın ve ruhuna sıkıntılar bastığı zamanlar gönlünü dağlar kadar geniş tut. Derin bir nefes al, zindanda bile olsan yüksek, büyük ve özgür dağları düşün. Güzel çiçekli tarlaları düşün, uçsuz bucaksız ovaları düşün, sonsuz evreni düşün. Bir gün yine özgür olacağını düşün. Dar zamanda iyi şeyler hayal etmek insanın ruhunu rahatlatır. Sabretmeyi bilirsek zamanla her şey düzelir. En sinirli zamanda bile hakaret edip kalp kırma, hırsına yenilip katil olma. Ancak iradeleri çok zayıf olanlar hırsına yenilir, bunu unutma. Bir cana kasteden katil %100 haklı bile olsa vicdan azabı çeker, hayattan zevk alamaz. Hiçbir baba ve anne evladının katil olmasını istemez. Evladı %100 haklı olsa bile istemez. Çünkü katilin yaşamı zindana döner. Çünkü kırılan eşyanın yenisini alıp hatayı düzeltme imkanı vardır. Ama kıyılan canı geri getiremezsin. Kırlangıca sormuşlar, niçin eğri büğrü uçuyorsun? O da belalara çarpmamak için karşıma çıkan belaların altından üstünden geçiyorum diye cevap vermiş. Belalara çarpmama, belaların altından ve üstünden geçip gitme çok ince bir insanlık sanatıdır. Ancak çok zeki ve kurnaz olanlar bunu başarabilir dedi. Başı öne eğik konuşan baba başını kaldırdı, dikkatlice oğluna baktı. Şimdi sıra senin merak ettiğin konulara. Yani önce Dersim dağlarında ve sonra Bursa Ovası'nda sürgünde yaşadığım acı anılara geldi dedi. O anda köyün güneyinde bulunan yeşil dağa döndü. Otlarla yemyeşil olan dağın tepesindeki tek ağacı el kol işaretiyle oğluna gösterdi. Oğlum dedi, 38'in Temmuz ayında asker o tepedeki tek ağacın yanına karargah kurmuştu. Ben 38'den önce Mardin Kızıltepe'de askerlik yapmıştım. Medresede sarı saltıklı dededen aldığım feyzin bana askerlik yaparken de çok faydası oldu. Sarı saltıklı dededen öğrenmiş olduğum bilgi ve deneylerden dolayı hem kendimi korudum hem de başkalarına faydam oldu. Sarı saltık bize sadece bilgi vermedi, aynı zamanda sabırlı olmayı, insanlığı ve yardımseverliği de öğretti. 38 olayları başladığı zaman ben askerden daha yeni dönmüştüm. Hiçbir suçu olmayan bir genç, normal bir vatandaştım. Ama iki nedenden dolayı benim kuşkularım, korkularım vardı. Birincisi, biz Koçiç aşiretine dahildik. Bu aşiretin bölgesine asırlardır yabancı bir güç girememişti. 1926'daki saldırıya karşı ise tek başına aylarca direnmiş ve yenilmemişti. Ama gazetelerde azılı eşkıya, haydut güruhu gibi gösterilmişti. Muhbirler aşiretimizden dolayı ihbar ederse beni kurşuna dizebilirlerdi. Savaş yıllarında her şey keskin kılıcın sırtı gibidir. İnsanlar keskin kılıcın sırtında yürürler, kanunlar rafa kalkar. Suçsuzluğunu ispatı fırsat vermeden insanı yok edebilirler. İkincisi, kardeşim Hasan ve yeğenimiz Palaz Süleyman bazı yıllar Kuopo gibi tanınmış bir silahşörü arkadaşlık etmişti. Bu akrabalarımdan dolayı da ihbar edilince kurşuna dizilme tehlikesi ve korkusu vardı. Ben kardeşimi ve Süleyman'ı hep deli diye çağırırdım, hala da öyle çağırırım. Ama o zamanlar böyle yiğit delilere de ihtiyaç vardı. Mesela bize düşman bir aşiret bir gün Hozat'ta tutukladı beni, yani resmen esir aldı. 4 gün bırakmadılar beni. Öldürmek istiyorlar. İdam kararı verilmiş bir mahkum gibi kara kara düşünüyorum, çıkmazdayım. Bu deli kardeşim, yani senin Hasan amcan, bir elçiyle haber göndermiş. Kardeşime bir kötülük yapılırsa her parmağına bir adam vururum demiş. Bu haberci Hozat'a ulaşınca amcanın yiğitliğini ve Kopo'nun silah arkadaşı olduğunu duyan bu aşiret beni aynı gün serbest bıraktı. O zamanlar dağ kanunları geçerliydi. Dersim'in toplumsal yaşamı içinde asker ve polis yoktu. Yani senin anlayacağın, ben hayatımı bu deli kardeşime borçluyum. Bazen benim kurnazlığım onu korudu, bazen onun deliliği beni kurtardı. Biz iki kardeş kavga ederiz, ara sıra birbirimize kızarız. Çok zaman küskünüz ama birbirimizi yabancıya ezdirmeyiz. Evlatlarımın da kardeşlerine karşı böyle davranmasını, her zaman birbirlerine sahip çıkmalarını isterim. Bu senin deli amcan Ruslara karşı yürütülen savaşta Dersim çetelerinin içinde Sey Rıza ile birlikteydi. Ta Erzurum'a kadar gitti. Dersimliler Rusları dersime sokmadılar. Ayrıca Erzincan ve Erzurum'un kurtuluşuna da yardım ettiler. Şimdi esas senin istediğin, çok merak ettiğin konuya, yani 38'e dönelim. Asker Yeşildağ'ın tepesindeki tek ağacın yanına karargah kurdu demiştim. Bizim köyden ilk mecliste mebus olan Ferhat Hanlı Diyap Ağa 38'den 6 yıl önce ölmüştü. Aynı benim gibi askerden yeni dönmüş olan genç oğlu Kenter köyümüzün muhtarı olmuştu. Karargah kurulan ilk gün muhtar olan Kenter'e Diyap Ağa'nın köyüne zarar gelmeyecek diye köye haber gönderdi yetkili komutan. Bizim aşiretimiz olan ve bizim köye sınır olan Kocaçlılara karşı savaşıyordu asker. Bu Ekrek köyünde sadece biz iki kardeş ve bizim sülale Kocaç aşiretinden olduğu için ihbar edenler olabilir diye korkuyla yaşıyorduk o günler. Önce Bozan ve Tağar gibi tüm orman köylerine saldırıya başladı asker. Kocaç aşireti çoluk çocuk ve davar dolukla Ali Boğaz Deresi'nin Sarp Kayalık Vadisi'ne çekilmiş, etrafındaki tepeleri silahlı adamlarıyla koruma altına almıştı. 1926 yılında olduğu gibi Kocaç aşiretinin elinde sadece Ali Boğaz Deresi kalmıştı. Binlerce sivil halk bu doğal kaleye sığınmıştı. Askerler köyümüzün kuzeyindeki Ejderha Sırtı'nı ve Karakol Tepesi'ni almıştı ama Kurt Tepesi'ne yaklaşamıyordu. Ali Boğaz Deresi'ne, yani bu doğal kaleye giremiyordu. Elindeki son kaleyi korumak için tüm gücüyle direniyordu Kocaç aşireti. Canlarını korumak, ölmemek için o bölgeye yaklaşanları öldürmek zorundaydılar. Çatışmalar günlerce devam etti. Kaçıp gizlenmek ve ekmek almak için Kocaçlıların kadın ve çocuklardan oluşan bir düzineye yakın insanı bizim köye gelmiş. İçlerinde Diyap Ağa'nın oğlu Kenter'in akrabası olan bir gelin de vardı. Mulla Hüseyin eliyle karşılarında duran dağı işaret ederek, ''Batıda gördüğün şu kayalık Vank Dağı'nın yamacında görünen yeşil ve bodur incir ağacının tam altında girişi bir insan girecek kadar küçücük ama içi bir ev kadar büyük olan mağara var. Köyün muhtarı olan Kenter kadınları o mağaraya yerleştirmiş ve her gece çobanıyla mağaraya yiyecek gönderirmiş.'' Kenter çobanı sıkı sıkı tembihlemiş, ''Kadınlara söyle sakın gündüz dışarı çıkmasınlar. Çünkü tam karşılarındaki yeşil dağda askeri karargah var. Dürbünle görürlerse mahvoluruz demiş. Aslında düşman işgali bile olsa savaşta silahsız sivil halka, özellikle kadınlara çocuklara dokunulmaması lazım. İnsanlık bunu gerektirir. Kenter'in yaptığı yardım normal şartlarda insani bir yardımdır. Kadınların içinde silahlı bir şahıs yoktur. Suçsuz kadınlar teslim de olabilirdi. Ama daha önce duyulan toplu katliamlar insanları korkuttu ve güven kalmadığı için kimse teslim olmak istemiyordu. Sakın gündüz dışarı çıkmayın diye tembih edilmesine rağmen bu kadınlardan biri tuvalet ihtiyacını gidermek için gün ışığında mağaranın bir adım dışına çıkmış. Askerler bunu karşı dağdan dürbünle görmüşler. Hemen mağaraya baskın yaptılar, kadınları dışarı çıkardılar. Biz köyün batısında bulunan ve boz kayalardan oluşan çıplak Vank Dağı'nın yamacında olup biten her şeyi köyden seyrediyoruz. Kocaçlıların kadınları köyümüzün mağarasında yakalandığı an köyü bir korku sardı. İnsanlar merak içinde sonucun nereye varacağını düşünüyorlardı. Korkudan askerlere bir şey soramıyorlardı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 284.